sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta programımızı Doktor Erel Aksoy ile hazırladık. Stüdyomuzda ise çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Radyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özateş hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Sizinle bu hafta radyolojinin tanımı, radyoloji nedir? Radyolojiyi hangi alanlarda kullanırız? Özellikle sizin daha ilgi alanınız olan ikinci görüş diye bir yaklaşım var radyolojide. Ondan bahsedeceğiz.
Ben öncelikle böyle güzide bir kanalın böyle güzel bir programına davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum.
Teşekkür ederiz.
Evet. Çok mutlu oldum ben de. Radyoloji konusu çok geniş bir konu. Tıpta hastalıkların önlenmesinde, evet, erken tanısında, erken teşhisinde görüntüleme çok ciddi, tabii, önem arz eden bir alan. Radyoloji derken tıbbi görüntülemeden aslında, tabii, bahsediyoruz. Radyolojinin geçmişi 1895'te evet, ilk defa röntgen, hı hı, ışınlarının
keşfiyle
başlıyor. Bir Alman bilim adamı William Conrad Röntgen, hı hı, röntgen ışınlarını keşfediyor. Tıbbi görüntülemede gerek röntgen, gerek diğer radyasyonla ilgili alanlar, işte tomografi, MR'la çalışan bilim adamlarının geçmişinde, temelinde Nobel bilim ödülleri var.
Evet, evet.
Çünkü dünya bilimine çok ciddi katkılar sağlayan yöntemler bunlar. Ve bu işi ilk bulan, ilk geliştiren insanlar, evet, hep Nobel bilim, hı-hı, ödülü almış kişiler.
Ama radyolojinin gelişimi de ama herhalde bilgisayarla birlikte çok büyük atılım yapmaya başladı. Her şeyde olduğu gibi.
Kesinlikle.
İşte tomografi, MR, hepsi bilgisayar temelli sistemler.
Ultrason.
Evet, tabii ki ultrason.
Direkt grafi bile bilgisayar temelli.
Doğru, doğru söylüyorsunuz. Onların olmasıyla birlikte hem detay inme konusunda, değil mi, daha önemli katkılar elde edilmiş oldu. Kesinlikle. Radyolojiye baktığımız zaman aslında çok işte geçmişi çok fazla olan bir branş değil. Evet. Yani dediğiniz gibi direnk röntgen dışında son yıllarda yaklaşık yani 30-35 yıllık bir hızlanma dönemi, kesinlikle, var son yıllarda. Ve tanı koymanın belki patolojiyle birlikte en kritik noktasında bulunuyorsunuz hocam.
Kesinlikle. Tabii. Doğru. Şimdi radyoloji hem teşhis koyuyor hem tedavi edilmiş hastalıkların iyileşme sürecini takip ediyor. Hı hı. Kontrol, tabii, filmleriyle, kontrol MR'larıyla, kontrol tomografilerle. Hem de bu tabii bizim çok az bildiğimiz bir alan, belki de ciddi bir ihtiyaç, hı hı, ciddi bir boşluğu dolduran, ameliyatlardan bile kurtaran bir alan var.
Tabii.
Girişimsel radyoloji, hı hı, dediğimiz bir alanımız var bir,
evet,
bizim. Hı hı. Burada biz görüntüleme yöntemleriyle, MR'la, tomografiyle teşhis ettiğimiz kitlenin veya, evet, herhangi bir lezyon alanının, hı hı, patolojik olarak gerçekten ne olduğunu anlamak için biyopsi yapmamız, hı hı, gerekiyor. Hı hı. İşte bu görüntüleme yöntemleri eşliğinde girişimsel radyoloji uzmanı arkadaşlarımız girerler. O lezyon hangi bölgedeyse, girilebilecek, evet, bölge olması lazım tabii. Hı hı. Hangi bölgedeyse ultrason kılavuzluğunda, tomografi kılavuzluğunda, MR kılavuzluğuna girip oradan o kitleden parça alır, evet, ve patolojik olarak incelenmesini, evet, sağlarlar. Hı hı hı. Çünkü o küçücük bir parçayla teşhis konulsun ki, doğru teşhis konulsun ki geniş ameliyatı ona göre doğru bir şekilde planlansın. Hı hı. Hangi bölgeye uzanmışsa zaten kitlenin malign ya da benign ya da işte, evet, Türkçe şeyle iyi huylu, evet, ya da kötü huylu olduğunu, hı, belirledikten sonra, böyle bir biyopsi işleminden sonra, hı hı, cerrahi esnasında ne kadar bir alanın temizleneceğini planlıyor radyoloji.
Tabii.
öyle
hastanın evet ondan sonraki sürecinin nasıl devam edeceği konusunda hayati bir işlem yapılıyor.
Tabii gelişimsel radyoloji bunu evet. Nerede yapıyoruz bunu? Mesela tiroid kitlelerinde evet. yapıyoruz. Karaciğer kitlelerinde yapıyoruz. Meme kitlelerinde yapıyoruz bunları. Gelişimsel radyolojik işlemler. Onun dışında damarlarla ilgili hastalıklar var.
Tedavi evet, kısmında
tabii.
da
tabii. olabilir. İşte evet. gelişimsel radyoloji sadece teşhis değil bir de çok güzel ifade ettiniz. Tedavi kısmında da kullanıyoruz. Ne yapıyoruz damarda? Örneğin beyinde AVM dediğimiz arteriovenöz malformasyon dediğimiz damar yumağı evet. olan hastalar var. Veya anevrizma dediğimiz baloncuk hastalıkları var. Bunların ameliyatsız, kafayı kesmesiz damar içerisinden girerek kateter vasıtasıyla girerek oranın tedavisini sağlama yöntemleri var evet. radyolojik olarak.
Tabii ki.
Evet. O çok önemli. Veya bir damar tıkandı. Evet. Boyunda bir damar tıkandı. Kasıkta bir damar tıkandı. Bacakta, kolda bir damar tıkandı. Tabii. Onu işte bu girişimsel radyolojik yöntemlerle girip açma imkanı, stent takarak açma imkanına sahibiz.
Kardiyolojide de kullanılıyor.
Kardiyolojide de aynı yöntem evet. zaten.
Tabii. Kanama durdurma yöntemleri olarak da var hocam.
Aynen öyle. Evet. Aynen
onun
öyle.
Dışında benim kendi branşım olarak miyomların küçültülmesi evet. çok öne açık bir branş aslında.
Kesinlikle.
Klinik alana doğru bir radyolojinin girişi var herhalde bu
evet.
konuda.
Tabii yani bizim öyle bir klinisyen evet. olma gibi iddiamız yok. Bu bir ekip çalışması.
Evet.
Hasta klinisyenin, hasta bizim değil. Yani biz müdahale etsek bile klinisyenle ortak bir şekilde müdahale edeceğiz.
Muhakkak.
Biz işlemimizi yaparız. Yine takibi şeyi klinisyenle beraber yaparız. Onu yani klinisyenin elinden biz hasta alma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü ekip işi bu. Dolayısıyla mesela bu meme kanserlerinde çok meşhurdur.
Evet,
biz kendi günlük kullanımda meme timi deriz mesela. Orada genel cerrah, radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, onkoloji uzmanından oluşan böyle en az 4 kişilik bir tim olur. Evet. Ekip çalışmasıyla
evet.
Daha doğru teşhis, daha doğru tedavi yapılmaya çalışılır.
Hasta için en uygun karar vermek.
En
uygun
karar. Evet. Aynen öyle.
Aslında tıptaki her uzmanlık dalının radyolojiyle birebir bağlantısı var. Yani hemen hemen değil mi? Bütün uzmanlık dallarında doktorlar radyoloji uzmanlarıyla ortak hareket etmek durumundalar.
Yani hastalarına evet. daha erken, daha doğru evet. teşhis koyabilmek için, daha doğru tedavi edebilmek
evet.
için, tedavini daha iyi takip edebilmek için
evet,
radyoloji uzmanıyla ne kadar yakın çalışırsa klinisyen arkadaşımız o kadar hastaya faydalı olmuş
evet.
olur.
Dilerseniz çeşitli radyolojinin ilgi alanını olan görüntüleme cihazları, görüntüleme yöntemlerinden
evet.
bahsedelim.
Tabii ki.
Hangileri var? Bunlardan kısaca bahsedelim. Detayına daha sonra girelim
tamam.
isterseniz.
Şimdi radyolojide kullandığımız cihazlar önce direkt grafi.
Evet.
Direkt grafi dediğimiz daha önce işte film, röntgen filmi dediğimiz şeyler, konular. Direkt grafi artık filme basılmıyor.
Evet.
Daha sonra radyoda hiçbir şey artık filme basmıyor.
Film
fotoğraflar
evet, evet, hepsi fotoğraflar
evet.
gibi
evet.
dijitalize oldu.
Evet.
CD'lere basılıyor. Bilgisayar evet. ortamında görüntüleniyor. Bilgisayar ortamında taşınıyor. Çok ileri bir şekilde bilgisayarı kullanıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi bize o yönden çok katkıda bulundu. Direkt grafiler bildiğimiz, herkesin bildiği işte akciğer grafisi, boyun grafisi, bel grafisi gibi el, ayak, kafa, değişik grafiler, sinüzit için kullanılan grafilerimiz var. Bunlar direkt grafi kullanıyoruz. Hala kullanmaya devam ediyoruz. Hala önemli bunlar.
Tabii evet.
Peki artık hani direkt grafi önemini yitirmeye başladı mı sizce MR tomografinin daha fazla ön plana çıkmasıyla? Yani çoğu yerde görüyoruz. Yani klinik uygulamalarda da böyle bir yöntemin varlığı yani bu şekilde teşhis konulabilecekken direkt MR ve tomografi istemek yönde yaklaşımlar da olabiliyor. Sizin görüşünüz nedir? Yani önce bir alt kademelerin bitirilmesi mi gerekir teşhis basamaklarında? Yoksa ileri aşamalara direkt geçmekte bir sakınca var mıdır?
Şimdi hastalığa göre değişiyor. Şöyle, bazı hastalıklarda direkt grafiden başlamak lazım. Hastanın şikayetine ve klinik bulgularımıza göre bazı hastalıklarda direkt MR'dan başlayabiliriz. Şimdi radyolojik algoritm diyoruz biz buna.
Evet.
Hangi hastalıkta hangi sıralamayla hangi tetkikleri yapacağımızı belirten bir bilimsel bir şey bu. Radyolojik
evet.
algoritm diyoruz buna. Şimdi direkt grafi hala önemini yitirmedi.
Evet tabii ki.
En önemli sebebi şu, radyasyon az.
Evet.
Bakın MR'da radyasyon yok ama tomografide hala biraz radyasyondan bahsediliyor. Hala oradaki radyasyon dozlarını düşürmeye yönelik makine üreten firmaların çalışmaları var. Direkt grafide doz henüz hasta için çok fazla tomografi kadar zararlı değil.
Evet.
Daha düşük dozlar kullanıyoruz.
Ki çok önemli.
Çok önemli bir konu.
Evet.
Kesinlikle. Dolayısıyla direkt grafinin birçok yerde hala kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. ama ikinci basamakta ya kardeşim direkt grafi yeter işte ileri tetkiği fazla şey yapmayayım da dememek lazım. Gerekiyorsa evet. Tabii ki BT'de tomografide çekilecek. Tabii ki MR'da çekilecek. ama öyle bir hastalık var ki diz ağrısı, omuz ağrısı veya beyinle ilgili özel bulgular, MS hastalığı.
Evet.
Bunlar da direkt MR'ı ben önerebiliyorum.
Evet, tabii.
Veya akciğerle ilgili bir hastalık olabilir. Onu direkt akciğer grafisinden sonra akciğer BT öneriyorum. Mesela akciğerde ben MR kullanılmıyor evet. zaten. Evet.
Hareketli doku olduğu için mi hocam? Nasıl sebebi nedir?
Çok güzel. Evet. Birisi hareketli evet. doku olması, birisi de o bölgenin anatomisinden ve kendi yapısından dolayı evet. tomografinin daha iyi görüntü vermesi. Evet. Hareket onlardan bir tanesi.
Evet. Peki hocam şöyle bir mantık var ama yani yanlış olabilir. MR yumuşak dokuyu görüntüler, tomografide kemik dokusunu görüntüler diye bir yaklaşım var. Bu doğru mudur? Eğer öyleyse mesela akciğer yumuşak bir doku olmasına rağmen bazı durumlarda işte tomografi kullanılıyor ya da beyinde herhangi bir durum olduğunda tomografi tercih ediliyor. MR tercih edilmiyor. Bilmiyorum doğru söylüyor muyum?
Bu yaklaşım %70-80'i doğru. Doğru. Evet. Şöyle, beyinde tabii ki yumuşak doku, evet. MR daha iyi ama evet. kanama gibi, beyin kanaması evet. gibi durumlarda tomografi tercih ediliyor. Onun kanamanın ilk teşhisinde ve takibinde. Ama bir damar tıkanıklığı düşünüyorsak, bir embolü düşünüyorsak beyinde, evet. orada MR'ı daha ön planda kullanmamız gerekiyor. Yani demin de arz ettiğim gibi hastalığa göre
evet,
teşhis yöntemlerini kullanmamız daha uygun. Akciğer için, akciğer havalı bir organ. MR evet. demin işte hareketten dolayı MR evet. iyi değil. Bir de havalı olan yerde MR iyi görüntü vermez.
Doğru.
Havadan sinyal alamadığınız için iyi görüntü vermez. Onun için tomografi akciğerde evet. tercih ediliyor. Kemik yapıda ise bazı durumlarda yani kemiğin korteksi dediğimiz
evet.
o sert tabakası ile ilgili lezyonlarda tomografi iyi. Ama medullas dediğimiz o içerisindeki daha yumuşak olan kemikliğiyle evet, evet. ilgili hastalıklarda ise MR daha iyi.
Evet.
İşte neyi aradığımızı bilirsek evet. ona göre tanı yöntemlerini daha doğru evet. kullanabiliriz.
Teşhis isteyen klinisyen olduğuna göre bu konuda da bilgisinin de iyi olması gerekir. Değil mi? Ayrımı yapabilmesi için.
Ya ben bütün klinisyen arkadaşların bunun ayrımını yapsınlar gibi bir iddiam yok. Bir de sorsunlar.
Evet tabii ki.
Benim şöyle bir hastam var. Şöyle bulgular var. Ben bunda hangi yöntemi
tabii.
kullanırsam daha iyi teşhis koyarım, daha doğru teşhis koyarım diye. Biz bunlara hiç gocunmayız. Her zaman... Evet. Her türlü bilgimizi paylaşırız yani. Radyologla işte demin konuştuk ya
evet,
ekip
tabii.
çalışması. Mutlaka, radyologla evet. güzel bir ekip tabii. oluşturulursa evet. hastaya daha doğru ve daha erken teşhis konulur diye düşünüyorum. Bu sebeplerden
tabii,
dolayı.
Tabii tabii. Bir arada karar vermek her zaman için hasta doğru. açısından da doğru sonuç olacaktır. Hem de güvenli sonuçlar
kesinlikle.
Olacaktır. Hızlı karar vermek.
Kesinlikle. Evet. Kesinlikle.
Şimdi acil durumlarda hız tabii ki çok önemli acil vakalarda. O gibi durumlarda MR ya da tomografinin önceliği değişiyor mu? Çünkü MR daha bir uzun vakitte oluyor ama tomografi daha kısa sürede galiba sonuç alınıyor değil mi? Yani çok acil vakalarda böyle bir ayrımı nasıl yapıyorsunuz?
Acil vakalarda da çoğu zaman doğru haklısınız tomografiyi evet. kullanıyoruz.
Evet.
MR önceden daha yavaştı şimdi yeni programlar da hızlandı ancak yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geleceğim. Hastalıktan hastalığa doğru farklı olarak değişen bir biçimde. Görüntüleme yöntemlerini seçmemiz gerekiyor. Evet. Acil, beyin kanaması acil değil
evet,
mi?
Tabii ki. Evet.
Beyinde damar tıkanıklığı da acil.
Evet.
Ama kanamada tomografiyi tercih etmemiz gerekiyor. Damar tıkanıklığını düşünüyorsak MR'ı evet. tercih etmemiz gerekiyor. Ayırt edemiyorsak, yapabiliyorsak ikisini beraber yapmamız lazım. Önce tomografiyi alırız. Bir kanama varsa tamam. Yok kanama görmedik hemen MR'ı alıp acaba bir damar tıkanıklığım var diye.
Evet.
Çünkü ikisinin de klinik bulguları çok benziyor.
Evet,
çok
doğru.
yakın. Onu işte klinisyenle radyolog mümkünse beraber oturup karar verecekler. En doğru şey bulacaklar. Ama bir travma hastası, acil, trafik kazası, işte
evet.
düşme, çarpma, vurma Onlar direkt tomografiyle daha doğru bir şekilde teşhisleri yapılabiliyor.
İşte burada kritik soru herhalde yine başa dönecek olursak bu radyasyon miktarı değil mi hocam? Evet, abartıldığı kadar çok mu abartılıyor yani bu konu, yoksa gerçekten hassasiyet göstermekte insanlar haklı mı? Yani bir tahlil isterken, bir mesela bir tomografi isterken radyasyon dozunun önemini çok daha fazla düşünmek mi gerekir? Yoksa kar zarar meselesi nedir burada kritik konu?
Çok güzel bir konuya değindiniz Zerre Bey. Bu, ben hep derslerimde hem öğrencilerime hem asistanlarıma bu konularda vurguluyorum, üzerinde duruyorum, dikkatli olmalarını öneriyorum. Şöyle bir şey var. Radyasyon vitamin değildir. Radyasyon çok ciddi bir konu. Biz zaten doğal olarak çevremizde çok radyasyona maruz kalıyoruz. İşte bilgisayar ekranından tutun, televizyonlara kadar, işte elektrik hatlarından tutun, başka değişik elektronik ve elektriksel aletlerin oluşturduğu radyasyon, güneşin yaydığı radyasyonlar var biliyorsunuz. Tabii. Değişik derecelerde. Bizim kullandığımız radyasyon X ışını bir elektromanyetik radyasyon. Radyasyonlar, değişik radyasyonlar var. Yani radyasyonların hepsi tek bir çeşit değil.
Doğru.
Partiküler, parçacık radyasyonları var. Elektromanyetik radyasyonlar. Bizim kullandığımız elektromanyetik radyasyon. Radyonize kullandığımız X ışını. Partiküler radyasyondan biraz daha az radyasyonu. Yani bir nükleer tıpta kullanılan radyasyondan biraz daha az radyasyonu. Veya bir radyoterapide kullanılan radyasyon çok daha az.
Evet.
Ama gene de radyasyon bu.
Evet, tabii.
Bir zarar veriyor. Onun için o dengeyi çok güzel ifade ettiniz. O dengeyi kurmak çok önemli. Yani öyle bir denge kuracaksınız ki, tamam, ben hastaya radyasyon vereceğim ama bunun karşılığında bana bu hastalığın teşhisi için şu şekilde bir bilgi verecek diyebiliyorsak, tamam, onu kullanacağız. Yani bu zaten bilimsel yöntemler bunlar. Bu teknikten, teknolojiden kaçarak biz hastamıza zaten yararlı olamayız. Gerekiyorsa kullanacağız ama gerekmeyene kullanmayalım. Benim hep üzerinde durduğum konu.
Evet, yani check-up amaçlı kullanılacak bir yöntem değil.
Değil. Evet. Check-up amaçlı, kontrol amaçlı mamografide kullanıyoruz bakın.
Evet, o tabii daha farklı.
Ama tomografi check-up amaçlı şu ana kadar önermedi bilim insanlarımız. Ancak bakın, teknik teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor.
Evet.
Yeni çıkan tomografi cihazları bir akciğer tomografisini basit bir akciğer filmi dozunda çekebiliyor artık.
Evet.
Türkiye'ye yeni gelmeye başladı bunlar ama yani çok kısa bir süre sonra yayılacak. Ondan sonra belki biraz daha gönül rahatlığıyla yapılabilir ama şu anda biraz daha dikkatli, temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. MR'da radyasyon yok ama, değil mi?
MR'da radyasyon yok.
Yok. Onda bir rahatlık,
önden bir rahatlık var. Mamografiden bahsettiniz hocam. Onun dozu bildiğim kadarıyla akciğer grafisinden de daha az doz. O yüzden tarama yöntemi olarak herhalde kullanılabiliyor.
Ama Mehmet de çok hassas bir doku. Onun karşılığında. Çünkü hormona hassas bir yapısı var biliyorsunuz. Oradaki glandüler yapılar hormon etkisine çok açık ve devamlı değişen o hormon etkisiyle hücresel düzeyde değişimler yaşayan bir organ.
Tabii.
Dolayısıyla radyasyon da
hassasiyeti var.
Bu tür dokularda radyasyonun da çok dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu yüzden mamografi cihazlarındaki kullandığımız radyasyon daha düşük dozlu radyasyon ve onu üreten, o makinenin içerisinde tüpü vardır, röntgen tüpü. Onun üretildiği, o tüpün içerisinde kullandığımız X ışını oluşturan anot dediğimiz bir alanda oluşuyor. Bu neticede bir tüp, elektriksel bir işlemden sonra X ışını oluşuyor. Orada molibden dediğimiz özel bir anot kullanıyoruz ki memeye, meme dokusuna daha az zarar veren X ışını elde ederek karakteristik X ışını dediğimiz X ışınlarını elde ederek o mamografi görüntülerini oluşturmaya çalışıyoruz ki en az zarar verelim. Çünkü mamografi çok küçük bir şekilde milimetrik boyutta yeni başlamış tümörlerin yakalanmasında bizim için çok yardımcı bir yöntem. Dolayısıyla onu radyasyon var diye kullanmaktan geri durmamamız lazım.
Hocam, o zaman mamografinin kullanım alanlarına değinelim isterseniz.
Tabii
kimlere, sizin öneriniz, kimlere önerilmesi, ne sıklıkla çekilmesini öneriyorsunuz?
Şimdi mamografi eğer şikayeti yoksa 40 yaş civarında başlatmak gerekiyor. Yıllık kontrollerle ailede bir meme hastalığı öyküsü yoksa, anne, teyze, hala gibi kişilerde bir meme hastalığı öyküsü yoksa, rutin çekimleri yıllık, ya bazen eğer hiç şikayet olmayacaksa 2 yılda bir bile yapmak daha yerinde olabiliyor. Bununla beraber daha genç yaştaki insanlarda, onlarda da meme şikayetleri olabiliyor. Evet, onlarda ultrason kullanmak gerekiyor. Çünkü memedeki parenkim yapısı 40 yaşından sonra veya belli işte 35-40 yaştan sonra azalmaya başlıyor. Yerini yağ dokusu alıyor. Gençken daha parenkim ağırlıklı bir yapı var. Evet. O parenkim ağırlıklı yapıların arasındaki lezyonu mamografi ancak o yağ dönüşüm başladıktan sonra daha güzel yakalıyor.
Yoğun doku olduğu için ayırt etmek zorlaşıyor gençlerde.
Kesinlikle. Evet. Gençlerde ultrasonla beraber kullanmak gerekiyor veya ya da işte ergenlik çağındaki kızlarımızda da olabilir. Şimdi meme kanserleri 20'li yaşlarındı. Dolayısıyla onu kullanırken de o hastamızın, hanım hastamızın ileriki dönemdeki meme sağlığını düşünüp ona göre gereksiz radyasyon vermememiz lazım. O dönemlerde meme çünkü daha hassas. Ergenlik dönemdeki kızlarımıza kesinlikle mamografi çektirmemek lazım. O çok önemli bir konu. O yani 19-20 yaşlarına kadar mamografiden
ultrason tetkiki.
Evet, ultrason daha ön planda olmalı. Yani kesinlikle ultrason olması lazım. Daha doğrusu mamografi yok yani.
Evet, evet.
Tabii yani hastanın durumuna ve yaşına göre değişmekle beraber hiçbir sorun yoksa mamografi için 40 yaş sınır olup sonra 2 yılda bir ya da duruma göre senede bir tetkikler mi öneriliyor?
Evet, evet. Ha şikayetleri olur o arada daha erken yenilenebilir. 6 ay sonra da çekilebilir. Ama şikayeti yoksa işte 2 yılda bir, yılda bir takibi yapmak daha doğru bir yöntem.
Yine radyasyonun etkilerinden bahsedecek olursak özellikle değinilmek istenen hani şu gruplar daha hassastır diyebileceğimiz bir grup var mı? En başta gelen herhalde hamileler bunu sayabiliriz ama onun dışında diyebileceğiniz şu gruplar radyasyondan daha fazla etkilenir.
Çocuklar, bebekler. Evet. Şimdi radyasyona en hassas olan insan vücudunda hızlı değişim gösteren organlar diye bahsettik. İşte nedir bunlar? Kemik iliği. Nedir bunlar? Testisler, yumurtalıklar. ve işte anne karnındaki bebek.
Evet.
Ve yeni doğmuş bebekler. Bunlarda bölünme ve hücresel değişim çok hızlı oluyor. Hızlı değişen hücreler radyasyona daha hassas oluyor. Radyasyon orada daha fazla hasar oluşturabiliyor. Radyasyon ne yapıyor? Hücre çekirdeğini bozuyor. Genetik materyali bozuyor. kromozomları bozuyor. Yani onun zararlı etkisinin en önemli olduğu nokta oralar. Oralar bozulunca ne oluyor bu sefer? Hastalıklar ortaya çıkıyor. O kromozomlar biliyorsunuz emir veriyor şeye. Bütün vücuda. Enzimlerden tutun her türlü fonksiyona kadar oradaki şifrelerle gerçekleştiriliyor. Yani Allah öyle mükemmel bir mekanizma kurmuş. Bizim öyle bir şeye müdahale etme hakkımız yok. Gereksiz bir müdahale etme hakkımız yok yani. Onun için radyasyona dikkatli. O tür şeylerde kullanmakla çok özür dilerim. Bir de çocuk hasta, hamile hasta, genç kız bunları film çekmeyelim mi? Gerekebilir. Çekerken
onu soracaktım. Hangi radyolojik tetkikler kullanılıyor o zaman onlar?
Bütün hepsini kullanabiliriz. Ancak o hassas olan bölgelerini daha çok koruyarak. Hamile ama beyin MR çek. Onu şey yapacaksınız.
Mecbur.
MR'da çok sıkıntı değildi. Tomografi çekmek gerekti diyelim. Karnı, kurşun bizim şeylerimiz, koruyucularımız var. Onunla örterek veya çocuk, kız çocuk gonadlarını kurşunla örterek veya erkek çocuk testislerini kurşun koruyucularla kapatarak film çektirebiliriz.
Evet.
Yani film çekilmez demişim. Ama o bölgeye daha çok hassas olan bölgeleri korumamız lazım. Çünkü öbür türlü hastalığına teşhis koyamayacağız hiç film çekmesek. Çocuğa daha fazla zarar vermiş olacağız.
Bu konuda da herhalde teknik elemanların herhalde çok büyük bir önemi kalıyor. Çünkü hastanın bunu bilmesi çok beklenebilecek bir durum değil. Radyolojide çalışan elemanların çok önemli bir yeri var herhalde değil mi hocam?
Kesinlikle. Oradaki teknisyenlerin çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Çünkü bunun hukuki, mediko-legal sorunlar çıktığı zaman hukuk önünde de hesap verebilir birileri olması gerekiyor.
Tabii.
Şimdi yetiştirdiğimiz böyle yeni teknisyen arkadaşlarımız, gençlerimiz bunları hep bilerek yetişiyor.
Evet.
Daha önce tabii bu kadar mektepli teknisyen yok. O da bizim bir yaramızdı.
İşte zamanlar da belki yeni öğrenilmeye başladı hocam.
Kesinlikle, bunların, evet. Kesinlikle. Hı-hı. Dolayısıyla artık bu hani radyasyon güvenliği günümüzde çok önemli bir konu.
Tabii.
Ve çok dikkatli tedbirler alınarak işlerin yürütülmesi gerekiyor. Yani hı-hı, sadece hasta sağlığı yönünden değil, çalışan sağlığı yönünden evet, de tedbirlerin alınması hı-hı lazım.
Hı-hı. Tabii.
Bilirsiniz işte film çekilen odanın duvarları kurşunla kaplıdır.
Süslenip şey giyiyorlar.
Üzerlerine evet, kurşun önlük giyerler. Veya işte evet, kurşun boyunluk, kurşun gözlük tabii, çalışma alanına göre
tabii,
takılır. Yani güvenlik tedbirleri insanın sağlığı, hem çalışanın sağlığı için hem hastanın sağlığı için çok önemli. Evet. Onlara dikkat etmek
evet,
gerek.
Evet, buyurun.
Sizin aynı zamanda pediatrik radyoloji uzmanlığınız var.
Evet.
Bu yani pediatrik radyoloji diğer klasik radyolojiden farkı nedir?
Şimdi erişkin radyolojisi evet, ile çocuk radyolojisi arasında şöyle bir fark var. Erişkin zaten belli bir vücut yapısı gelişmiş, belli bir standart şekil almış. Çok fazla değişikliğe uğramayan bir yapı.
Evet.
Çocuk ise yeni doğduğunda farklı, tabii, yeni doğduğunda beyni farklı, çok akciğeri evet, farklı,
evet,
eli ayağı farklı, daha küçük, tabii, daha böyle fonksiyonlar yeni yeni başlıyor. İşte 1 yaşında daha farklı oluyor, 5 yaşında farklı, 10 yaşında. Yani büyüdükçe vücudun yapısı hı-hı, hem görüntüleme anlamda hem fonksiyon ve hücresel tabii, anlamda çok hızlı bir şekilde değişen bir yapı. Hı-hı. Dolayısıyla pediatrik radyolojide siz her yaş diliminin hastalıklarını farklı, ayrı ayrı bileceksiniz.
Tabii.
Ona göre her yaş diliminde çektiğiniz filmin nasıl görüntüleneceğini bilip teşhisi ona göre koyacaksınız. Hı-hı. Mesela şeyde kemiklerde epifiz hatları dediğimiz hı-hı kısımlar var mesela. Doğduğunda kemikleşme devam ediyor. İşte bir yaşında kıkırdak var mesela tabii, şeyde kemik diyelim, kol kemiği için diyelim. Kemik belli bir bölgede başlıyor ama uçlar hala kıkırdak. Onlar büyümek için açık kalmak zorunda. Ta ki ergenliğe kadar. İşte biz onunla hastanın yaşını bile tayin ediyoruz. Hukuki şeylerde mesela mahkeme bize gönderir. Mühür vurur.
Tabii.
Hastanın konuda bunun işte yaşı 18'i geçmiş mi geçmiş mi? Ceza ehliyeti var mı yok mu?
Evet, evet.
Böyle yani, kemik yaşı dediğimiz şeyle biz onu şey yaparız. İşte bu çocukluk çağının her döneminin farklı bir görüntüsü olması işin hassasiyetini
aslında başlı başına bir uzmanlık dalı.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Yani her bir aşamayı ayrı ayrı bilmeniz gerekiyor. Radyoloji aslında başlı başına her şeyi bilmesi gerekiyor. Evet. Beyinden ayak parmağına kadar evet, diyelim. Klinisyenin bildiği ölçüde en azından hani bir miktar onun bildiği ölçüde bir hakimiyetiniz olması gerekiyor hastanın kliniğine ki doğru teşhisi tanıyı koyabilirsiniz hocam.
Evet. Evet.
Nasıl devam edelim?
Ben bir de şey çok merak ediyorum. MR çekilirken çok güçlü bir ses
evet,
oluyor. Onun mantığı nedir?
Şimdi MR çok karışık bir cihaz. Evet. Karışık bir cihaz. Onun içerisinde gradyent dediğimiz işte hı-hı, görüntüyü oluşturacak bir yapı var.
Evet.
Onlar açılıp kapanırken gürültü oluşuyor. Hasta hı-hı, rahatsız oluyor bundan. İşte önceden kulaklıkla falan evet, evet, değişik müzik falan dinleterek bunu çözmeye çalışırdık.
Hı hı.
Bu böyle bir müjde gibi bir şey olsun sayın seyircilerimiz. Şimdi sessiz MR'lar çıktı
arkadaşlar.
Duydunuz mu bilmiyorum ama.
Duymamıştık.
Evet, silent MR, sessiz MR evet, dediğimiz şeyler çıkıyor.
Evet.
Ses tabii sıfırlanmadı. Ama çok ciddi bir şekilde düşürüldü ses düzeyi.
Çok evet, önemli.
Çok önemli. Evet. Çünkü rahatsız oluyor aslında orada. Zaten hasta. Bir de evet, o gürültüyle.
Hep o güçlü ses oluyor. Bir de hastaya hiç kıpırdamaması, hareket etmemesi tavsiye ediliyor. Evet. Ya tabii ki o da teknik olarak gerekiyordur.
O halen kıpırdamaması lazım.
Evet. Bir de hastayı ilgilendiren evet, boyut olarak kapalı MR'lar var, evet, açık MR'lar var.
Evet.
Onlar açısından biraz, açık MR'ların görüntü kalitesiyle kapalılar arasında bir fark oluyor mu hocam?
Oluyor.
Evet. Nasıl öneriyorsunuz o durumlarda?
Şöyle. Şimdi o hareketle ilgili kısımda da bazı şuuru yerinde olmayan evet, hastalarımız için o hareket halindeyken bile görüntü oluşturan programlar çıktı şu anda. Hı. Ama rezolüsyonu düşük.
Evet.
Yani daha az kaliteli evet, görüntüler elde ediyoruz. Yani hareket halinde bile olsa
netliği
görüntü elde ediyoruz
yani,
ama net değil.
Evet.
İstediğimiz net. Ama acil şartlarında bunda damar tıkanıklığı var mı yok mu, hangi tür hastalık var? En azından işte yoğun bakım hastasına öyle bir teşhis ön tanı koyma için programlar geliştirdiler. Hareket hala sakıncalı ama mecbur kaldığımız durumlarda kullandığımız şeyler var. Evet. O bizim birinci şeyimiz. İkinci konu açık MR, kapalı MR konusu. Evet. Şimdi klostrofobi dediğimiz bir olay var. Hı-hı. Kapalı alan korkusu. Psikolojik bir şey. Açık MR dediğimiz daha geniş, daha rahat, evet, daha evet, konforlu bir makine. Kapalı MR dediğimiz de işte 60 santim çapı olan
basık
böyle bir yuvarlak bir kanal. Şimdi işte 70'e falan çıkardı. 70 santimlikler çıktı onun. Biraz daha geniş, biraz daha ama gene kapalı. Yani korkan adam 60 santimlikte de korkuyor. İçeriye evet, girmekten doğru, sıkılıyor. Evet, 70'li de çok bir şey fark etmiyor ama biraz daha rahat. İkisinin arasında şöyle bir fark var. Açık MR'ın şeyi daha güçlü.
Sinyal gücü. Yani.
Sinyal gücü daha fazla. 1.5 Tesla dediğimiz güçte kapalı MR'lar. Kapalı MR'lar daha güçlü. 1.5 Tesla dediğimiz güçten başlıyor. 3 Tesla, 7 Tesla araştırma amaçlı ilerliyor. Ama en şu anda ideal günlük şartlarda kullandığımız ideal makine 1.5 Tesla makineler. 3 Tesla'lar da kullanıyoruz. Onlar biraz daha eğitim araştırma amaçlı üniversite hastanelerimizde kullanılıyor ama rutinde 1.5 Tesla'yı öneriyoruz. Bunlar hepsi kapalı MR. Açık MR dediğimizde 0.2 Tesla'dan başlıyor. Şu anda 1 Tesla'ya kadar yapıldı bunlar. Tesla gücü görüntü oluşturabilme ile ilgili bir şey bu Tesla gücü dediğimiz. Gücü biraz daha düşük. Görüntü kalitesi biraz daha az. Çekim süresi biraz daha uzun. Tabii bunların çekim süresi de uzuyor dolayısıyla. Makineler kapalı yere giremiyorsa hastamız tabii ki böyle bir cihazda da teşhis edilebilir, çekim yapabilir. Ondan bel fıtığını atlamazsınız. Bir tümörü atlamazsınız. Yani çok ufak, çok ayrıntılı bir değerlendirme ihtiyaç yoksa o makineler de çok güzel teşhiste yardımcı olurlar. Ama çok özel durumlarda, çok ayrıntılı inceleme gereken durumlarda işte o 3 Tesla dediğimiz kapalı MR'larla da şeyler inceleme yapılması gerekebilir. Onlar tabii kullandığım şeyleri daha kısıtlı alanlar. Gerektiği zaman kullanmak üzere 3 Tesla'larda öneriyorum ben.
Evet.
Bir diğer konu da hocam radyolojik işlemler sırasında kullanılan kontrast madde dediğimiz ilaçlar. Damardan verilen. Bunların zararları var mıydı? Bunlar için ne diyeceksiniz hocam?
Çok önemli bir konu. Radyasyon deyince hep tabii radyolojiden radyasyonun zararından bahsediyoruz. Kontrast maddeler de çok sık kullandığımız ilaçlar. Bunların da riskli tarafları var. Bunlarsız olur mu? Olmaz. Çünkü kontrast madde kullanmayınca damarı görüntüleyemeyebiliyoruz. Tümörü görüntüleyemeyebiliyoruz. Veya bir enfeksiyon odağını gözden kaçırabiliriz. Yani onları kullanacağız. Veya işte normal bir vasküler yapıyla komşuluğundaki bir lenf bezini ayırt edemeyebiliriz. Onları kullanmazsak eğer. Kullanmak zorundayız. Yani bundan kaçış yok. Bazı işte fonksiyonel durumları araştırmak için dinamik incelemeler yapmak lazım. Bunun için kontrast maddeyi kullanmak zorundayız. Nerede kullanamayız?
Evet.
Hamilelerde kullanamayız. Bazı böbrek hastalıkları, bu ilaçların çoğu böbrekten atılıyor. Böbrek hastalıklarında kullanmamamız lazım.
Alerjik durumlarda.
Alerjik durumlarda kullanmamamız lazım. Şimdi alerji çok önemli bir alan çünkü. Bu ilaçların eski jenerasyonlarında alerji riskleri daha yüksekti. Şimdi yeni üretilen ilaçlarda alerji riskleri daha da düşürüldü ama hala var bu potansiyel.
Hala yan etki oluşması durumu olabilir değil mi alerjik hastalarda?
Tabii ki. Tabii ki. Bir de MR'da kullanılan gadalyum içeren ilaçlarda bazılarında daha yüksek oranda olmak üzere böbrek, özellikle böbrek hastalığı çok olan kişilerde gördüğümüz nefrojenik fibrozis dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor ve bunlar ölümcül olabiliyor. Türkiye'de çok rapor edilmedi ama Amerika'da, Avrupa'da çok yaygın bir şekilde bunlar rapor ediliyor. Dolayısıyla bu ilaçlarda kullanırken gerekmediği müddetçe kullanmamak lazım.
Dikkatli davranmak
lazım. Böbrek hastasında kesinlikle kullanmayacağız diye bir şey yok. Kullanmamız da gerekiyorsa hemen dialize, peşinden dialize alacak şekilde vücuttan onu bir an önce atacak tedbirleri almamız gerekiyor. Ama belli çocukluk döneminde, bebeklik döneminde ya da hamilelik döneminde bunlardan hep kaçınmaya çalışmak gerekiyor.
Hocam ben sizin özel bir çalışmanızdan bahsetmek istiyorum. Yani belki izleyicilerimize ihtiyacı olanlar da olabilir. Herkesin oluyordur muhakkak. Bir doktordan görüş aldıktan sonra kafası karışanlar olabilir. Başka bir görüş almak isteyen izleyicilerimiz olabilir. O konuda yaptığınız çalışmalarınız var. İnternet üzerinden verdiğiniz bir hizmet var. Ondan bahsetmenizi istiyoruz hocam bir de.
Şimdi bu çalışma ikinci doktor görüşü çalışması. Dünyanın birçok yerinde kullanılan bir yöntem. Türkiye'de radyoloji uzmanları çok yoğun çalışan, diğer arkadaşlar gibi çok yoğun çalışan bölümler. Bu arkadaşlara klinisyenlerimiz de çok ulaşamıyor. Hastalarımız hiç ulaşamıyor.
İlk siz mi kurdunuz hocam?
Yani online olarak ilk biz kurduk. Evet, evet. Amerika'da var çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Türkiye'de bir ihtiyaç var. Nedir bu? Çok yoğun hastalarımız var. Bu yoğunluk altında daha doğru teşhis koymak için ikinci bir göze ihtiyaç var.
Evet.
Daha deneyimli bir hocanın fikrini alma çok önemli. Dolayısıyla insanlarımızın da böyle bir kaynağa kolayca ulaşabilmesi için internet ortamı şu anda dünyanın kullandığı en güzel ortamlardan birisi. Radyolog görüşü adı altında bir internet sitemiz var. Burada böyle bir hizmet sunuyoruz. Filmlerini artık hep dijital biliyorsunuz. İnternet ortamından bizim sistemimize çok kolayca yükleyebiliyor hastalarımız ve bizden ikinci doktor görüşü alabiliyor.
Ve teyit çok, etmiş oluyor.
Teyit ediyor.
Çok önemli.
Evet, yani doğruysa doğru diyoruz. Evet. Bu teşhis doğru diyoruz.
Ya da,
çok önemli. Evet.
Ya da başka bir.
Ya da ya ben bundan böyle bir şey düşünüyorum.
Evet.
Buna önerim bu deyip bir öneride bulunabiliyoruz. Hastalarımız için gerçekten yol gösterici oluyor. Çoğu zaman hayati bir anlamda yol gösterici olabiliyor. Hastalarımızla telefonla görüşüyoruz. Gerekirse bir araya gelip yüz yüze görüşüyoruz, bilgi veriyoruz. Ve onların sıkıntılarını, hastalıklarını çözmeye bizim de katkımız oluyor. Dolayısıyla çok böyle hoş şey bir iş diye, Türkiye'de de ilk olmanın verdiği mutlulukla, heyecanla bu işimizi devam ettiriyoruz.
Gerçekten güvenlik olayı çok önemli. Doktorun okumasından önce teknisyenin belki yeterli dozda, düzgün dozda çekmesi, düzgün teknikle çekim yapması, doktorun okuması, işte sekreterya işlemlerinden tutun. Bir zincir halinde bir güvenlik sisteminin çok iyi oturtulması lazım. Bunun üzerine bir de yoğun çalışma temposu da eklenince hata yapma olasılıkları da artıyor. O konuda ikinci görüş almak da önemli bir seçenek olabilir.
Özellikle kanser hastalıkları artık ciddi bir şekilde yaygınlaştı.
Evet.
Kanser hastalığında da erken tanı, erken teşhis, doğru teşhis çok önem arz ediyor. Yani bir cerrah olarak bir ay önce gelen hastayla 3 ay sonra gelen hastanın tedavisinin ne kadar değişebildiğini takdir edersiniz. Dolayısıyla zamanında hastanın teşhisi konulursa, doğru bir teşhis konulursa doğru bir cerrahi tedaviye, medikal tedaviye yönlendirilebilir. Ya da ikinci doktor görüşü sonrası ameliyata gidecek hastaların ilaçla da tedavi olabileceği ortaya konulabilir. Dolayısıyla hem
farklı bir görüş.
Kesinlikle hasta için daha konfor olur, hem ekonomik olarak daha avantajlı olur ve dünyanın kullandığı bir yöntem. Türkiye'de de bunun daha çok gelişeceğini ben tahmin ediyorum. Daha geniş alanlara yayılacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu bizim ihtiyacımız.
Çok yoğun talep oluyor mu hastalarda?
Çok yoğun talep var. Çünkü artık hastalarımız çok bilinçli. Birine işte diyorsunuz senin belinde fıtığı var.
Evet.
Ameliyat olman lazım. Öbür arkadaş diyorsun sen işte dizinde menisküs hastalığı var. Kansersin. Allah korusun. Hemen giriyor internete. Herkes bilinçli artık giriyor.
Herkes
ya doğru mu acaba? Doğru teşhis konuldu mu? Yani böyle bir ciddi teşhisle karşı karşıya kalıp da ikinci bir doktora gitmeyen hasta ben duymadım şimdiye kadar.
Evet.
Belki radyoloğa ulaşamadıkları için gelmiyorlar.
Gitmesi de belki önerilen bir şey belki de. İkinci bir görüş alması.
Kesinlikle.
Ciddi bir karar öncesi.
Aynen öyle. İşte bir beyin cerrahına gidiyordu hastamız. Onun koyduğu teşhisten sonra ya acaba doğru mu diye diğer beyin cerrahına. Bir ortopediseydi ondan sonra diğerine soruyordu.
Evet.
Ama radyoloğa gidemiyordu. Ya bu benim filmimi nasıl okumuş bir bilgi alayım diye ulaşabilme imkanı çok düşük radyologlara hastalığı. Doğru. İşte biz böyle bir kapı açtık.
Evet.
Radyologlara da istedikleri dakikardık. Evet. Ulaşabiliyor hastalarımız.
Çünkü genelde zaten radyolojide bir rapor veriliyor. Yani radyoloji uzmanıyla da hakikaten birebir görüşme imkanı o kadar çok olmuyor. Yani. Bu vesileyle istediği soruları size sorabiliyorlar.
Kesinlikle. Yani işte MR ile ilgili soruyor. Yani evet. Şimdi bir klinisyen arkadaşa MR ile ilgili hasta soru sorduğu zaman tatmin edici cevap alamayabilir.
Evet.
Yani özel ilgi alanı olan arkadaşlarımız tabii ki bilirler.
Evet.
Çünkü kendi alanları da görüntülemesini de tabii ki biliyorlar çok güzel bir şekilde. Ama tekniğe ayrıntıya girdiğim zaman radyoloğa sorduğu zaman biraz daha tatmin edici bilgiler alırlar diye düşünüyorum. Hasta da tatmin olur. Klinisyen de. Çünkü klinisyen arkadaşlarım da sorular oluyor. Yani önüne geliyor bir film rapor tamam kendisi de bakıyor alanı çoğu zaman anlıyor ama ciddi durumlarda klinisyen arkadaşımız da yani daha deneyimli bir radyoloğa danışma ihtiyacını hissediyor.
Tabii.
Ben bunu yurt dışında Amerika'da ki hastanelerden birinde yaşadım. Bir beyin cerrahi profesörü oranın meşhur üniversitelerinden birinde geldi elinde film. Ya rica etsem radyoloji asistanla, ya rica etsem şu filme bir bakar mısınız, değerlendirir misiniz diye. Ben şaşırdım tabii bizim Türkiye'deki alışkanlıklarımıza hiç benzemiyor.
Farklı bir şey.
Evet. Bilmiyor mu adam? Biliyor ama orada bir radyoloğa onunla paylaşıp
görüş alacak,
daha doğru bir şey almaya çalışıyor. Hastasına daha yararlı olmaya çalışıyor. hele bir de radyoloji profesörüne sorsa adam daha güvenli. Çünkü onun hukuki yaptırımlarını biliyorsunuz yurt
tabii,
dışında,
tabii ki.
Batı'da ne kadar ciddi yaptırımlar var. Türkiye'de de aynı şeyler başladı artık. Yani o bizim hekim olarak da artık teşhislerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedavilerimizi yönlendirmek. Çünkü hasta mahkemeye veriyor. Bana yanlış teşhis konuldu. Hakkını arayabiliyor.
Tabii, tabii.
Arasın da zaten.
Şeyle ilgili, radyolojiyle ilgili her türlü hizmetiyle ilgili sorulara cevap veriyorsunuz değil
evet,
mi? Yani
evet.
Tomografi, MR dışında da diğer bütün görüntüleme yöntemleriyle ilgili sorulara cevap veriyorsunuz.
Bütün mamografi,
evet.
Ultrasonografi, tabii.
Peki bir hasta diyelim ki kendi iradesiyle görüntüleme merkezini seçecek veya bir yere başvuracak. Ona ne önerirsiniz? O hastaya nelere dikkat etmesini tavsiye edersiniz?
Ben şunu tavsiye ediyorum. Önce orada kullanılan cihazın güncel bir teknolojiye sahip olup olmadığını soruştursun hastamız. O çok önemli. Yani MR cihazı diyoruz, tomografi cihazı diyoruz. Tek bir çeşit değil. Çeşit. Çok farklı özelliklere sahip olan makineler var. Yani hastalığına göre kendisinin daha doğru tanısının konabileceği cihazları bulması gerekiyor. Ha, hasta bunu nasıl ayırt edecek? Ayırt edemeyebilir. Biraz zor olabilir. Ama ciddi bir durumda en iyi makineyi, yani bir kaba tabirle söyleyecek olursak ciddi durumda en yeni makine, en yüksek teknolojiye sahip makine hangisi diye internette de araştırsa, bizlere de ulaşsa hep öneririz. O makineyi seçip ona girmesi. Tabii ki bir de ben çok yoğun olan yerlerde bu işlerin yaptırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer hastanın kendi seçme şeyi varsa, imkanı varsa çekim yaptıracak yeri az yoğun olan yerleri seçmesini tavsiye ederim.
Doktorun çok meşhur olmadığı değil mi?
Yani çünkü yoğunlukta illaki birçok şey atlanıyor. Birçok şey nasıl diyeyim daha az hassasiyet göstermek zorunda kalabiliyor arkadaşlar. Bugün mesela işte hizmet alım diye bir yöntem var. Güzel bir yöntem. Ben de faydalı buluyorum.
Evet.
Ama yeri geliyor bir makinede işte 150-200 tane filmin çekildiğinden bahsediliyor. Yani bu tabii ister istemez kaliteyi
etkiliyor.
Evet. Dolayısıyla daha az film çekin, daha butik yerler diyeyim tercih edilirse teşhiste hastamız için daha yararlı olabileceğini düşünüyorum.
Evet.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu MR görüntüleme merkezlerinde genelde çok ciddi fiyat farklılıkları da oluyor.
Evet.
Bu farklılık neden kaynaklanıyor?
Ben o farklılıkların işte kullanılan cihazdan
sadece
başlayın. Verilen hizmete kadar birçok parametreden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü cihazların yatırım maliyeti çok farklı. 500 bin euroya da MR alabilirsiniz şu anda Türkiye'de. 2 evet. milyon euroya da MR alabilirsiniz. Bakın arada evet. çok ciddi bir fiyat farkı var. Şimdi işte en yeni makine, en yüksek teknolojiye sahip makine araştırırsın derken bunu kastettim aslında ben. Yani o ileri teknoloji makinelerin tabii ki yatırım maliyetleri de çok yüksek. Dolayısıyla rekabet şartları içerisinde ben iyi bir hizmet vermek istiyorum. Doğru kaliteli çekimler yapmak istiyorum. Ve en yüksek bilimsel düzeyde bu işi devam ettirmek istiyorum diyen merkezler daha büyük paralarla evet. yatırım yapıyor. Ve evet. dolayısıyla çekim ücretlerini de ona göre ayarlamak zorunda kalabiliyorlar.
Nasıl devam edelim mi?
Sorabilirsiniz, buyurun.
Hocam, ultrasona pek değinmedik. Ultrasondan evet, biraz evet, bahsedelim tamam, isterseniz.
Çok güzel konu.
Radyasyon tehlikesi olmayan bir şey herhalde, dallardan bir tanesi. Peki ultrasonun zararı var mı? Bilmediğimiz, hani değinmek istediğiniz bir zararı var mı? Mesela Doppler var ultrasonun bir yan dalı olarak. Renkli Doppler olarak daha çok biliniyor. Onun bir zararı var mı? Onlardan bahsedebilir miyiz? Evet.
Ultrason benim en çok sevdiğim alanlardan birisi. Evet. Hepsini çok seviyorum. Evet. Ultrason radyasyon olmadığı için, hı hı. MR'da da yok. Ultrason evet. bizim görüntülemede MR ve ultrasonda radyasyon yok. Hı hı. Diğerlerinde X ışını kullanıyoruz. Dolayısıyla bu iki alanı daha çok seviyorum. Hı hı. Tomografide de o kadar harika görüntüler, harika şeyler oluşturuyoruz ki bu bilgisayar programlarıyla. Hı hı. Yeni multislice tomografi dediğimiz onlar da çok mükemmel. Evet. Ultrasonu teknolojik olarak müthiş gelişmeler yaşadı. İşte evet. 4 boyutlu 4D evet. dediğimiz 4 evet. boyutlu görüntülemeler hı hı. oluşturma imkanına sahip artık. Hı hı. Anne karnındaki çocuğu sanki karşımızdaki birebir görüyormuşuz gibi evet. görüntüler evet. Veren bir yapısı var, sistemi var. Ve radyasyon yok. Bilinen hı-hı. bir zararı yok. Şu ana kadar bilinen bir zararı gösterilememiş. Dopplerlerle damarsal yapıları, damar içerisindeki kanın akımını, hı-hı. damar duvarındaki bir erken evrede bile olsa ateroskleroz dediğimiz damar sertliği hı-hı. başlangıçlarını hı-hı. gösterecek veya damarın birçok patolojisi ne varsa hepsini hı-hı. ayrıntılı olarak değerlendirebileceğimiz non-invasif dediğimiz, zararsız dediğimiz evet. bir yöntem. Radyasyonsuz, evet. zararsız, hastaya şey olmayan. Burada bizim dikkat etmemiz gereken tek şey var. Ultrasonda, ultrason kullanıcı bağımlı bir yöntem.
Tabii.
Onu yapan doktora, radyoloğa çok güvenmemiz lazım.
Tabii. Evet.
O işi de deneyimli bir radyolog olması lazım. Biliyorsunuz radyoloji işte geniş bir alan dedik. Bazı arkadaşlarımız tomografide çok deneyimli, bazıları MR'da, bazıları girişimsel radyolojide, bazıları ultrasonda. Ben ultrasonda deneyimli arkadaşlarla bu işin yaptırılmasını öneriyorum. Ve o kadar güzel görüntüler, o kadar doğru teşhisler konuluyor ki. Evet. İşte meme ultrasonu, tiroid ultrasonu, abdomen, işte jinekolojik, obstetrik, kadın doğumla ve evet. çocukla ilgili ultrasonlar, varisler, evet. Büyük damarlardaki damar sertliği, aterosklerotik dediğimiz hı-hı. değişikliklerin gösterilmesi veya işte böbrek kaynaklı tansiyonlar var. Renal evet. hipertansiyon dediğimiz. Hı-hı. Orada böbrek arterindeki daralmanın neden olduğu tansiyon şeyler. Onların göstermesi çok harika yöntemler. Hı-hı. Bunları kullanmak lazım, uygulamak lazım. İlk adımda nasıl röntgeni kullanıyoruz? Ciddi hastalıkların teşhisinde ilk adımda da ultrasonu kullanmak lazım. Özellikle demin saydığım işte bölümlerde
evet.
Bunları kullanırsak hem hastaya az zarar vererek hem doğru teşhisler olabilir. Daha doğrusu zarar yok. Az zarar değil, zarar yok.
Zarar
evet.
yok.
Evet, yani. Doğru teşhisler koyabiliriz. Evet.
Bir de sizin dalınız olarak görüş, ikinci bir görüş alma imkanı da pek fazla olmuyor ultrasonda. Evet, evet. Atlanan bir durum olursa geri dönüp tekrar çekilmesi gerekir. Yani mesela bir MR'da tomografide görüntüler kayıtlı olduğu için ikinci, üçüncü kişiye gereğinde danışılabiliyor. Ama ultrason öyle değil. O yüzden deneyim kesinlikle. Herhalde çok daha önemli olacak.
Bir de ultrason çekilirken şey yapmak lazım. Bol görüntü kaydettirmek lazım. Hı hı. Ultrasonda da yeniden bir ultrasona girmemek için, ikinci doktor görüşü alabilmek için
evet.
Doktoruna diyeceksiniz ki efendim benim görüntülerim, karaciğerim, safra keserim, dalağım, böbreğim çok fazla görüntülerim. Neticede dijital artık hepsi. Tabii. Alıp bana CD'ye kaydedip verir misiniz? Evet. Onu bile ikinci bir doktora gösterdiğinizde size bazı konularda yardımcı evet. olma tabii. ihtimali var.
Hareketli
yani.
Görüntüler bile kaydedilebiliyor
hareketli herhalde. Görüntüler, evet. Evet. Sine görüntüler dediğimiz hareketli doğru. film şeklinde görüntüler kaydedebilir. Çok harika bir cihaz. Evet. Evet. Kullanmak lazım yani. Evet.
Ne yapalım, bitirelim mi artık?
Sizin son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Ben şunu ilave etmek istiyorum. Görüntüleme yöntemleri teknik ve teknolojiyle başa baş ilerleyen, çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir alan. Tıbbi görüntüleme, radyoloji dediğimiz alan. Burada radyasyon var diye korkmamak lazım. Hı. Korunma tedbirlerine dikkat ederek bu yöntemleri kullanmak lazım. Çünkü korkmanın faydası yok. Çünkü doğru kullanıldığında bize çok yararlı bilgiler sağlayan vücudumuzun gözle göremediğimiz en ince noktasına kadar bize gösteren cihazlar bunlar. Bunları kullanmak gerekiyor. Hastaya zarar vermezsiz, ihtiyaca göre hastalığın hangi hastalıkta neyi kullanmamızı neyi kullanmamız gerektiğini bilerek kullanırsak hem hastamıza çok faydalı olmuş oluruz. Evet. Hem ülke ekonomisi ile ilgili şeyler de bunlar. Çünkü çok pahalı cihazlar bunlar. Tamam. Devlet de olsa, özel sektörde de olsa, hasta sigorta da öderse, hasta cebinden de öderse bunlar çok ucuz kullanılacak yöntemler değil. Ama yerine göre ihtiyaç halinde hepsini kullanmaya çalışmak lazım ki insan sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Çünkü bedeli yok bunun. Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmış. En güzel bir şekilde olan bu insana da güzel bir şekilde hizmet etmek bizim görevimiz. Manevi anlamda da görevimiz. Bizim bu hizmeti de yerine getirebilmemiz için de işte böyle argümanları doğru bir şekilde kullanarak işin manevi tatmin kısmında da bulunmamız her zaman güzel olur diye düşünüyorum.
Evet. Vicdanlı olmanın da bir gereği zaten. Yani çok önemli tabii ki. Söyledikleriniz çok çok önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam.
Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam. Değerli bilgiler verdiniz bize.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Hem de çok güzel bir dille anlattınız. Mutlaka izleyenlerimize çok faydalanmıştır.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Radyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özateş hocamız bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yüme kusurları, gözün
yapısı. Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi.
Yaptığı olarak dağılmış. Görsen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hayal.